Ayrım 6, sayfa 62. Öğleden sonra 2'de kapı çalındı. 48 saatten beri ilk defa bir ziyaretçi geliyordu. Serkan hemen kapıya seyirtti. 45 yaşlarında şık giyimli, siyah kurvoze paltolu bir adam duruyordu eşikte. Elinde deri bir çanta vardı. Sarı metal çerçeveli gözlüğü ve kapıyı açan ajana hafif kibirli bakışı, teşkilatın üst düzey memurlarından biri olduğu intibarını vermeye yetiyordu. Tek kelime etmeden İçeriye girdi. Gideceği yeri çok iyi biliyormuş gibi hemen Beyoğlu'ndaki köhne dairenin ufak salonuna doğru yürüdü. Serkan da peşindeydi. Mihail Kuznetsov daha kapı çalınır çalınmaz yerinden fırlamıştı. İçeriye giren adamı süzmeye başladı. Ama daha ilk bakışta onun operasyon başkanlığının önemli bir elemanı olduğunu sezinlemişti. Yüzü gülmeyen, soğuk çehreli, katı biri olduğu yapısının aynası gibi çehresine yansımıştı. Adam oturmadı. Ortadaki masaya yaklaşıp elindeki deri çantayı masanın üzerine koydu. Odadaki iki ajanla da ilgilenmiyormuş gibi bir havası vardı. Çantasının içinden bazı belgeleri çıkardıktan sonra soğuk bakışlarını ilk defa ajanlara çevirdi. Serkan da gelen adamı yadırgamıştı. En azından bir operasyon emrini vermenin mutaç seyri değildi bu. Gözlüklü adam muhtemelen İstanbul bölgesinin bir elemanı olmalıydı. Onu tanımıyordu. Adam fasih bir İngilizce ile konuşmaya başladı. Şimdi Mihail tüm dikkatini adama vermişti. Yarın saat 10'da Türk Hava Yolları'nın bir uçağıyla Paris'e, oradan da Air France'la Moskova'ya uçacaksınız. Şeremetyeva Havaalanı'na ineceksiniz. Adam daha cümlesini tamamlamadan Mihail ok gibi yerinden fırladı. Olmaz diye bağırdı. Bu imkansız. O havaalanına iner inmez beni yakalarlar. Sizin teşkilatınıza Moskova'ya nasıl gidebileceğimi söylemiştim. Önce Kırım'a vapurla, oradan Yalta'ya, daha sonra da karayoluyla Moskova'ya. Benim için tek güvenli yol budur. Bu güzergahı takip etmek için gerekli önlemleri almıştım ve sizler de kabul etmiştiniz. Gözlüklü MİT mensubu, sözünün kesilmesine sinirlenmiş gibi Mihail'e baktı ve sonra sertçe homurdandı. Ne yazık ki bu mümkün değil. Ama neden? Beni Rusya'ya söylediğim yoldan sokmayı kabul etmiştiniz. Nedenini bilemem. Benim iletmem istenilen emir bu şekilde. Ve ben aldığım emirleri tartışmaya mezun değilim. Mihail, Rusça ağır bir küfür savurdu. Serkan kızarmıştı. Ama gelen gözlüklü yetkili herhalde Rusça bilmiyordu ki, sadece garip garip bakmıştı FSB ajanına. Birkaç saniye ufak odanın içinde sinirli adımlar atan Kuznetsov ısrar etti. Dediğim gibi, bu imkansız. Şeremetyeva'dan giriş yapamam. Mihail Kuznetsov yine İngilizce konuşmaya başlamıştı. Evrakları getiren üst düzey yetkilisi gayet sakin bir sesle mırıldandı. Siz bilirsiniz, tercih sizin. Ne var ki teklifimiz reddediyorsanız bu andan itibaren MİT sizi himaye etmeyecektir. Koruma şu andan itibaren bitmiştir. Dilediğiniz yere gidebilirsiniz. Sorumluluk kabul etmiyoruz. Konsolosluğunuzdan gelen resmi arama müracaatına da uygun bir dille cevap verilecektir. Tabii verilecek cevapta sizinle en küçük bir temasımız olmadığının ifade edileceğini söylememe gerek yok. Lanet olsun diye bağırdı Mihail. Siz neyin peşindesiniz? Beni FSB'ye satmak mı niyettiniz? Neden teklif ettiğim planı son anda değiştirmeye kalktınız? Gözlüklü ajan herhalde operasyon başkanlığı böylesini daha uygun görmüştür diye mırıldandı soğuk bir sesle. Sonra yüzünde alaycı bir ifadeyle devam etti. Zira şu anda tüm Kafkas cephesindeki ajanlarımız bölgede çok yoğun bir faaliyet olduğunu bildiriyorlar. Kontroller inanılmaz ölçüde sıkılaştırılmış, bu da kuzey komşumuzun özellikle bu cepheden bir giriş beklentisi olduğunu gösteriyor. Kuznetsov bu defa sakin nazarlarla ajana baktı. Az önceki o hiddetli hali birden silinivermişti. Kollarını göğsünde kavuşturup düşünmeye başladı. Sonra bezgin ve sıkıntılı bir sesle homurdandı. Yoksa Şeremetyeva'dan problemsiz bir şekilde beni içeriye sokmak gibi dahiyane bir fikriniz mi var? Biz sadece kötünün iyisini tercih ettik, ajan Kuznetsov. FSB ajanının önünde sonunda tercihlerini kabul edeceğini sanıyordu metal çerçeveli MİT ajanı. Ama Mihail kesin kararlı bir şekilde homurdandı. Siz bilirsiniz. Ama ben o güzergahı tercih etmeyeceğim. Bu işbirliğimizi reddettiğiniz anlamına gelir. Hiç umurumda değil. Nasıl olsa beni istediğim yerden Rusya'ya sokacak başka ülke bulurum. Hem ben sizi tanımıyorum. Neden benimle görüşmeleri yürüten amiriniz değil de siz geldiniz buraya? O nerede? Ben onunla konuşmak isterim. Serkan Başar konuşmaları dinliyordu sadece. Teşkilatının son anda neden böyle bir değişikliğe kalktığı hakkında onun da bir fikri yoktu. Ama hiç şüphesiz teşkilat operasyonun güvenliği hakkında bazı duyumlar almış olmalıydı. Buna rağmen Rus'un takındığı tavır hoşuna gitmemişti. Kendi planında ısrar ettiği gibi şimdi de gerekirse kendisini Rusya'ya sokacak başka ülke bulabileceğini ileri sürerek meydan okumaya kalkışmıştı. 48 saate yakın bir süredir Mihail'le aynı evi paylaşmışlardı. Olumsuz ve antipatik bir adam intiba vermişti Serkan'a. Ayrıca müthiş tedirgindi. Henüz mevkiini bilmediği gözlüklü MİT ajanının da kararlı biri olduğunu sezinlemişti. İşler sarpa sarıyordu. Belli ki MİT Kafkaslar üzerinden giriş kabul etmeyecekti. İnatçı birisiniz ajan Kuznetsov, dedi gözlüklü ajan. Ama istediğiniz güzergâhtan giderseniz sizleri koruma şansımız olmayacak. Mihail soğuk soğuk sırıttı. Moskova'ya uçakla gidersek bizi koruyabileceğiniz mi sanıyorsunuz? Daha havaalanına indiğimiz anda tutuklanırız. Bundan o kadar emin olmayın. Biz de bazı tedbirler aldık. Saçmalamayın ahbap. Orası benim ülkem ve nasıl bir kontrol olduğunu çok iyi bilirim. FSB isterse uçan kuşu bile yakalar kendi ülkesinde. Ben bana vaat ettiklerinizi yerine getirmenizi istiyorum sadece. Serkan tartışmanın sonunun nereye varacağını merak etmeye başlamıştı. Bakışları bir Rus ajana, bir de gözlüklü MİT ajanına kayıyordu. MİT ajanının İngilizcesi ve özellikle de aksanı mükemmeldi. Birden ajanın sinirlendiğini hissetti Serkan. Adam, İstanbul'daki nihai yetkili benim, dolayısıyla benim emirlerim uygulanır, anladınız mı dedi. İnanamıyorum diye başını salladı Mihail. Öyleyse bunca zamandır bütün müzakereleri boşuna mı yaptık adamlarınızla? Herhalde onlar her gün durumu size rapor ediyorlardı. Neden o zaman itiraz etmediniz? Bu büyük bir operasyon. Anlattıklarınız gerçekse her zaman karşılaşacağımız sıradan bir vaka değil. Karar mevkiindeki adam benim. Öyleyse durumu daha üst makamlara Ankara'ya danışın. Gözlüklü MİT ajanı soğuk bir nazar fırlattı Mihail'e. Bunu yapmadığımı mı sanıyorsunuz? Bu istek merkezden geldi. Mihail Kuznetsov bunu işitince birden çöker gibi oldu. Söyleyecek başka bir şey bulamadı. Ortalığı bir sessizlik kapladı. Son darbeyi indirdiğini hisseden MİT ajanı mağrur bir şekilde gülümsedi. Kararınız olumlu ise hazırlanın. Bir saat sonra sizi başka bir yere nakledeceğiz. Buna en fazla şaşıran Serkan olmuştu. İngilizceyi bırakıp Türkçe sordu. Ama buna ne gerek var? Burası da bizim yerimiz. Gözlüklü ajan amir olmanın verdiği avantajla Serkan'a ters ters bakarken homurdandı. İngilizce, lütfen İngilizce konuş. Görmüyor musun? Ajan Kuznetsov zaten son derece tedirgin. Kendisinden bir şey gizlediğimizi sanmasın. Mihail Serkan'a bakıp homurdandı Rusça. Ne dedin ona? Serkan omuzlarını silkti. Önemli bir şey değil. Yeniden yer değiştirmemizin anlamsız olduğunu, zaten buranın da teşkilatımıza ait olduğunu söylemiştim. Boşuna zahmet etmişsin dostum. Bu iş yatar. Dilediğiniz an desteğinizi de çekebilirsiniz. Hatta beni ortadan kaldırabilirsiniz. Ama Rusya'ya hava yoluyla gitmem. Bu son sözümdür. Odada yeniden soğuk bir hava esti. Gözlüklü MİT mensubu elindeki evrakları çantasına yerleştirdi. Daha fazla ısrardan vazgeçerek çantayı eline alıp kapıya doğru yürüdü. Ne yazık ki sizin için daha fazla bir şey yapamayız, ajan Kuznetsov dedi. Bu olay kapanmıştır. Mihail hırladı. Büyük hata yapıyorsunuz. Elinize geçen tarihi fırsatı anlamsız bir şekilde geri tepiyorsunuz. Gözlüklü ajan sadece dasvidanya diye mırıldandı. İşin tuhaf yanı ajanın Rusçası da İngilizcesi kadar mükemmeldi. Serkan arkasından hayretle baka kalmıştı. Daire kapısının kapanmasıyla irkildi. Ne yapacağını şaşırmıştı. Çaresizlik içinde Mihail Kuznetsov'a baktı. Serkan'la Mihail 15 dakika hiç konuşmadılar. Sarı saçlı, iri yapılı Rus birbiri ardına sigara yakıp duruyordu. Çökmüş ve bitkin bir hali vardı. Sinirli olduğu şakaklarındaki damarların belirginleşmesinden belliydi. Serkan adama acır gibi oldu. Zira böyle vakalarda bir başka memleketin istihbaratına sığınan ajanın kabul ve destek görmemesi halinde ne hale düşeceğini ve ne korkunç bir yalnızlığa itileceğini tahmin etmek hiç de zor değildi. Espiyonaj tarihinde bu duruma düşüp intihar etmiş çok insan vardı. Mihail'e pek ısınamamıştı ama şu an çektiği acıyı anlıyordu. Diğer yandan Ankara, daha işin başından adamın teklifini şu veya bu nedenle geri çevirdiyse, mutlaka MİT'in bir bildiği vardı ve doğal olarak teşkilat da kendi çıkarlarını düşünmek zorundaydı. Serkan da bir sigara yaktı. Ufak salondaki sessizlik devam ediyordu. Buraya Suudi Arabistan'daki görevindeyken aldığı acele kayıtlı bir emirle çağrılmıştı. Aldığı emrin mahiyeti hakkında hiçbir bilgisi yoktu. Nitekim Esenboğa Havaalanı'nda onu karşılayan bir MİT görevlisi eline bir dosya ve uçak bileti sıkıştırarak doğruca İstanbul'a intikalini sağlamıştı. Serkan dosya muhtevasını dahi ancak uçakta inceleme imkanını bulmuş ama aldığı talimatın yetersizliğini o anda kavramıştı. Dosyada Yalta üzerinden bir FSB sığınmacısıyla Rusya'ya gitmesi gerektiği belirtiliyordu. Emir çok kısa ve netti. Çoğu zaman operasyonların ilk emirleri böyle yetersiz olurdu. Ancak case officer'lar daha sonra gerekli bilgileri kendilerine ulaştırırlardı. Ama ne yazık ki Serkan henüz bu bilgileri erişememişti. Ancak ilk defa gördüğü metal gözlüklü MİT elemanı, merkezin Yalta yolundan vazgeçtiğini beyan ettiğine göre, Ankara bu formülde mutlaka bir terslik sezinlemiş olmalıydı. Şayet Mihail gitmeye kalkışırsa onu ikna etmeye çalışmanın ya da alıkoymanın hiçbir pratik faydası olmazdı. Zira az önceki konuşma MİT'in bu konudaki tutumunun açıkça ortaya koymuştu. 15 dakika sonra kapı yeniden çalındığında Serkan'ın aklından bunlar geçiyordu. Kapının çalınması üzerine Ajan Kuznetsov birden yerinden sıçradı. Gözleri iri iri açılmıştı. Adamın korktuğu çok açıktı. Serkan onu sakinleştirmek için endişelenme demek istercesine bir el işareti yaptı. MİT plandan vazgeçse bile Rus'tan özel evi bu kadar çabuk terk etmesini istemezdi. En azından artık bir yararı kalmamışsa bile sığınmacıya uygulanan teamüller bu denli sıkı olmazdı. Kapıyı açmaya giderken karşısında hala evi az önce terk eden gözlüklü MİT ajanının bulacağını sanıyordu. Adam ya yeniden müzakere için dönmüştü veya başka bir teklif sunacaktı. Ama Serkan yanıldığını hemen anladı. Bu kez karşısında tanıdığı iki sima vardı. Gelenlerden biri Cumhur Torkal'dı. Çok sevip saydığı eski amirlerinden biriydi. O zamanlar Ankara'da görevliydiler ve yaklaşık 6 yıl kadar önce Cumhur Torkal terfi ederek İstanbul'a tayin edilmişti. Şimdi Operasyon Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü'nde çalıştığını biliyordu. Serkan da sık sık yurt dışına görev aldığından pek görüşememişlerdi. Yanındaki eleman ise mesleğe ilk girdiği yıllarda Erzurum'da daha tanıdığı Zekai Ateş'ti. Cesur, gözü pek yetenekli bir elemandı. Serkan birden karşısında tanıdığı iki eski dostu görünce keyiflenerek onlara sarıldı. Uzun süren hasret yıllarını gidermek istercesine sarmaş dolaş oldular. "Oh bey," diye homurdandı. "Nihayet karşıma tanıdık simalar çıktı yahu. 48 saattir burada patladım." "Ne yapalım oğlum, işler ancak toparlayabildik ve hemen geldik." "Geldiniz ama işte yattı değil mi?" diye fısıldadı Serkan. Sonra başını çevirip arkasında ürkerek onları seyrettiğini sandığı Rus ajana baktı. Bir an durumu algılayamayarak yüzünde bir rahatlama ifadesi beliren Rus'u şaşkın şaşkın süzdü. Bu arada Cumhur Torkal'da dostça Mihail Kuznetsov'a el sallıyordu. "Merhaba Ajan Kuznetsov," demişti eski şefi. Serkan hemen sordu. "Yoksa karar değişti mi?" Şaşırma sırası Şef Torkal'a gelmişti. "Ne değişmesi?" diye homurdandı. Aralarında Türkçe konuştuklarından Mihail pek bir şey anlamadan onlara bakıyordu. Ama karşısında bundan önceki müzakereleri yürüten MİT şefini görmekten memnun olduğu yüzündeki ifadeden belli oluyordu. Serkan kekeledi. "Yani her şey yolunda mı? Kuznetsov'un istediği güzergahtan mı gideceğiz?" "Gayet tabii. Niye böyle bir soru soruyorsun ki? Hem karar değişti mi demekle neyi kastediyorsun?" "Amirim, az önce gelen yetkili bizi alıp hava yoluyla Moskova'ya gideceğinizi söylemişti de." Şef Torkal'ın yüzü birden sapsarı kesildi. "Az önce gelen yetkili mi dedin?" "Evet." "Neler diyorsun Serkan, kim geldi buraya?" "MİT'ten biri, tanımıyorum, ilk defa gördüm. Ama oturaklı, sert, kararlı biri gibi görünüyordu. Bölgenin en büyük amiri benim," dedi. Cumhur Torkal paniğe kapılmış gibiydi. "Saçmalama evlat, biz buraya kimseyi yollamadık." "Nasıl olur amirim, az önce lanet olsun," diye köpürdü şef kükreyerek. "Adamı tarif etsene biraz, uzun boylu gözlüklü biri değil mi?" "Evet, aynen öyle. Tahmin etmeliydim, Allah kahretsin." "Kimdi o adam?" "Edward Black, yani CIA İstanbul sorumlusu." O ana kadar konuşmaları arkadan sadece dinleyen Mihail Kuznetsov lafa karıştı. Edward Black ve CIA kelimelerini duymuştu tabii. O iki kelime bile meseleyi anlamasına yetmişti. Hızla yanlarına yaklaştı. Serkan'la şefin aralarına karıştı. CIA'ya siz mi haber verdiniz dedi. Cumhur Torkal'ın cevabı kesin oldu. Hayır. Serkan bu cevabın Rus'un tatmin etmeyeceğini sanmıştı. Oysa adam pek oralı olmadı. Sadece Şef Torkal'a bir kere daha sordu. Eski plan uygulanacak mı? Evet ama artık burada kalmanız sakıncalı. Sizi hemen başka bir yere nakletmekte yarar var. Hazırlanın, hemen burayı terk ediyoruz. Mihail Kuznetsov hiçbir tepki vermeden hemen eşyalarını toparlamak üzere yattığı odaya koştu. Oldukça şaşıran Serkan ise eski amirinin koluna yapışarak heyecanla söylendi. Amirim, artık birisi bana şu operasyonun mahiyetini bir anlatsa çok iyi olacak. Neler dönüyor kuzum? Bu Rus neyin peşinde? Cumhur Torkal hırsla söylendi. Ajan Kuznetsov'un iddiası çok ilginç. Zaten CIA buraya gelmeseydi ben de oturup sana açıklama yapacaktım. Şimdilik şu kadarını bil. FSB bir suikast planı peşindeymiş. Hedefleri kimmiş? Başkan Putin. Soğuk insanın iliklerini işliyordu. İri yarı adamın her adım atışında kalın botlarının altındaki ince buz satıhta hafif çatlaklar oluşuyordu. Burnundaki kıllar soğuğun etkisinden donmuştu. Saat gecenin 2:30'uydu ve ısı -20 civarındaydı. Adamın başındaki kulaklarını örten içi kürklü deri başlığın gizlediği sol kulağına takılmış cihazdan önce hafif metalik tıkırdılar, ardından da kalın sert bir ses geldi. İvan, evet efendim, hazır ol. Hedef bulunduğun noktaya doğru hareket etti. İri cüsseli adam boyun atkısının içindeki ufacık hoparlöre fısıldadı. Anlaşıldı efendim. Kulaklığındaki tıkırdı kesilmişti. İvan ne yapacağının bilinci içinde hızla yarım saattir beklediği yerden Çerkeskaya sokağına doğru koşmaya başladı. Koşarken dudaklarının arasından çıkan ılık nefesi açık havada kristalleşiyordu. İşçi bloklarının bulunduğu sokağa girer girmez kaldırım kenarında park etmiş eski model siyah bir Lada'ya doğru yürüdü. Arabanın bütün ışıkları kapalıydı ama Ivan arabanın içinde uzun zamandır bekleyen iki arkadaşı olduğunu biliyordu. Ön kapıyı açıp arabaya binerken homurdandı. Hazır olun, geliyor. Arabanın içinde kesif bir sigara kokusu vardı. Arkada oturan FSB ajanı söylendi. Donduk yahu, saat 3'e geliyor, namussuz herifin artık hiç gelemeyeceğini sanıyordum. İvan sertçe homurdandı. Kes sesini Popov. Arkadaki adam hemen sustu. Direksiyon başındaki ise dibine yaklaştığı sigaradan bir nefes daha çekip izmariti araladığı pencereden kaldırımı fırlattı. İvan onları son bir kere daha uyardı. Dikkatli olun. Herifin bizi görmemesi lazım. Yaklaşık 3 dakika pür dikkat sokağın girişine baktılar. Sokakta uğuldayan rüzgardan başka dikkat çekecek bir şey yoktu. Moskova'nın ayaz her yeri dondurmuştu. Sokak girişi birden bir farın ışığıyla aydınlandı ve ağır ağır ilerleyen bir otomobil sokağa saptı. Popov arkadan fısıldadı. Bu onun arabası mı? Evet, emin misin Ivan? Kes artık konuşmayı, hepiniz ne yapacağınızı biliyorsunuz. Emin olmak için bekleyeceğiz. Gecenin bu saatinde sokaktaki apartmanların hemen tamamının ışıkları sönüktü. İstisnai olarak yanan birkaçının da çok yakınında bekledikleri Tamara Kuznetsov'un oturduğu blokla hiç ilgisi yoktu. Çayka yaklaşıyordu. Şimdi iyice yavaşlamıştı. Arabanın farları bir an olsa da FSB ajanlarının bulunduğu Lada'yı aydınlattı. İçindekiler o kısa süre içinde iyice aşağıya doğru kayarak yerlerinde gömülmeye çalıştılar. Çayka'nın yavaşlayıp duracağını sanmışlardı. Ama Çayka durmadan yoluna devam etti. Lada'nın içinde bir hareketlenme oldu. Ajanlar homurdandılar. Direksiyon başındaki Timoshenko kısık sesle mırıldandı. Niye durmadı? Aptallık etme diye homurdandı Ivan. Adam güvende olup olmadığını kontrol ediyor. Bir tehlike sezinlerse durmayacaktır tabii. Nitekim Çayka aynı sabit hızla sokağın sonuna doğru kayıyordu. Bu kez arkadan Popov fısıldadı. Dönmezse ne yapacağız? Patlamayın, sabredin biraz, dönecektir. Başlarını arkaya çevirmişler, uzaklaşan Çayka'nın stop lambalarının ışıklarına bakıyorlardı. Az sonra araba köşeyi dönüp gözden kayboldu. Lada'nın içindeki gergin bekleyiş daha da arttı. Hesaba göre bulundukları yere paralel olarak arka sokağa sapan Çayka'nın az sonra bir tur atıp dönmesini bekliyorlardı. Ancak aradan 5 dakika geçmesine rağmen Çayka hala ortalarda yoktu. Üçlü ekibin şefi Ivan gerilmeye başlamıştı. Tam kulağında taktığı cihazı çalıştırıp amirine durumu açıklamak üzereyken Popov'un sesini duydu. Galiba dönüyor, bu o. Bakışlar yeniden sokağın girişindeki farlara takıldı. O gece polis Tretyakov 22.30'da dairesinin ışıklarını söndürerek sokağında evini gözetleyen FSB ajanlarına yattığı izlenimini vermek istemişti. Metro istasyonunda Tamara ile görüşmek için oynadığı oyundan sonra çok daha sıkı gözetlendiğinin farkındaydı. Bir ajan olarak kendi teşkilatının memurları tarafından izlenmek son derece ağırına gidiyordu. Ancak ne yazık ki sadece Mihail Kuznetsov'un çocukluk arkadaşı olduğu için potansiyel suçlu addediliyordu. Fyodor Petrovski ile Pushkin Güzel Sanatlar Müzesi'nin bodrum katında yaptığı tarihi görüşmeden bu yana tüm aktivitesini bu meseleye odaklamış ama hiçbir müsbet sonuca varamamıştı. Elindeki verilerin yetersizliği bir neticeye ulaşmasını engelliyordu. Kafa yorarak bir sonuca varması mümkün görünmüyordu. Ajan Tretyakov kendini fazla duygusal bir insan addetmezdi ama Tamara'nın çaresizliği ve üzüntüsünden bir hayli etkilenmişti. Evinde giyimli olarak ışıkları söndürüp koltuğa oturduğunda genç kadının ağlamaklı hali yeniden gözlerinin önünde canlandı. Onun için cidden üzülüyordu. Tamara'nın Mihail'e aşık olduğu her halinden belliydi. Karşılıklı çay içtikleri bir saat boyunca epey sohbet etmişlerdi.